Ayrım 14. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı, Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları 1. 8. Memurlara verilecek başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül. Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle, kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde arttırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. 3 defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde, en yüksek devlet memuru aylığının, ek gösterge dahil, %200'üne kadar ödül verilebilir. Bu maddeye göre bir mali yıl içerisinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun 1/10'undan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için 20%'den fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir. Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurların başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere Devlet Personel Başkanlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla değerlendirme ölçütleri belirleyebilir. 9. Memurlar hakkında disiplin soruşturması. A. Disiplin cezalarının niteliği. Memurların kurumun düzenini bozucu fiil ve hallerine, davranışlarına karşı uygulanan yaptırımlar disiplin cezalarıdır. Toplum düzenine aykırı davranışlar, fiiller ise ceza kanunlarında belirtilmiş olup bu kanunlara göre cezalandırılır. Disiplin cezaları devlet memurları kanununa göre kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesini amaçlamaktadır. Memurların kurum düzenine, diğer bir ifade ile memurlar için oluşturulmuş çalışma düzenine aykırı davranışları cezalandırılmaktadır. Disiplin cezalarında keyfilik söz konusu değildir. Disiplin, kamu yönetiminde verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun en üst düzeye çıkarılması için kurulan çalışma düzeninin korunmasını sağlayan her türlü kuralın ve alınan tedbirlerin uygulanması işi olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle disiplinsizlik çalışma düzenini bozar ve çalışma barışını yok eder. Disiplin cezaları, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla mevzuatın memurun yapmasını emrettiği ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara veya yasakladığı işleri yapanlara verilmektedir. Bu hususlar, devlet memurları kanunu ve diğer mevzuatla belirlenmiştir. O halde memur, disiplin cezası almaması için görevlerini, ödevlerini, yükümlülük ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmelidir. B. Disiplinle ilgili hükümler. Devlet memurlarına ilişkin disiplin hükümleri esas itibariyle Devlet Memurları Kanunu'nun 124 ila 135. maddelerinde yer almıştır. Kanun böylece disiplinle ilgili düzenlemelere ayrı bir bölüm ayırmıştır. Ancak kamu kesimindeki bazı mesleklerin öğretmenlik, polislik gibi özellikleri olduğundan bu mesleklerin mensuplarına özel kanunlarında değişik cezalar belirlenmiştir. Bunun göz önünde tutan Devlet Memurları Kanunu, özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri ile disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümlerini sakla tutmuştur. Anayasada da disiplinle ilgili hükümler yer almıştır. Anayasa madde 129. Buna göre disiplin cezası verilebilmesi için mutlaka ilgiliye savunma hakkı tanınması gereklidir. Yargı denetimi konusunda ise anayasa disiplin kararlarının yargı denetimi dışında bırakılamayacağını belirtmektedir. Görüldüğü gibi disiplinle ilgili hükümler anayasada, devlet memurları kanununda ve özel kanunlarda yer almıştır. C. Disiplin cezalarının hukuki dayanağı. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller ile bunlara uygulanacak cezalar devlet memurları kanununda tek tek gösterilmiştir. Buna suçun kanunilik ilkesi denir. Böylece disiplin suçları ve disiplin cezalarının hukuki dayanağı kanun olmakta, suçlar ve cezalar önceden belirtilmiş bulunmaktadır. Kanunda suç olarak belirtilmeyen bir eylem cezalandırılmayacağı gibi bir memura kanunda öngörülmeyen bir ceza da verilemez. Devlet memurları kanununda sayılan disiplin cezaları fiil ve durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre yönetim tarafından verilmektedir. Ç. Disiplin suçları. Disiplin cezasını gerektiren disiplin suçları da fiil ve haller, Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde yer almıştır. Bütün disiplin suçlarının ayrıntılı olarak eksiksiz düzenlenmesi mümkün olmadığından, kanunda nitelik ve ağırlık dereceleri itibariyle benzeri fiiller için aynı türden disiplin cezaları verilmesi öngörülmüştür. Kanun, geçmiş çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurların işledikleri disiplin suçları için verilecek disiplin cezalarında bir derece hafif olanın uygulanabileceği konusunda yönetime bir serbestliği de tanımıştır. D. Disiplin cezalarının türleri. 1. Uyarma. Memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazıyla bildirilmesidir. Kanun, verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması bakımından kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek gibi fiil ve halleri işleyenler hakkında uyarma cezası verilmesini öngörmektedir. 2. Kınama. Memurun görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranan, görev sırasında amire hal ve hareketiyle saygısız davranan, devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanan, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşan, borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olan, verilen emirlere itiraz eden memurlara kınama cezası verilir. 3. Aylıktan kesme. Memurun brüt aylığından 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller için şu örnekleri verebiliriz. Kasten, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak. Özürsüz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmemek, görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek gibi. 4. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Fiilin derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 ila 3 yıl durdurulmasıdır. Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, ticaret yapmak gibi fiil ve halleri işleyen memurlar kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılır. 5. Devlet memurluğundan çıkarma. Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Memurun siyasi partiye girmesi, memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunması, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna aykırı fiilleri işlemesi, yetki almadan gizli bilgileri açıklaması, ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozması, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere ve bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemesi gibi fiil ve halleri işlemesi halinde memurluğuna son verilir. E. Disiplin cezası vermeye yetkili kişi ve kurullar. Disiplin cezası verme yetkisi kural olarak amirlere, üstlere aittir. Disiplin kurulları yalnızca görüş bildirir. Bunun tek istisnası devlet memurluğundan çıkarma cezasıdır. Bu ceza ancak ilgili memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Devlet Memurları Kanunu, disiplin cezası verme açısından amirlerin yetkilerini geniş, disiplin kurallarının yetkilerini ise dar tutmuştur. Nitekim uyarma, kınama, aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise kurumdaki disiplin kurulunun görüş bildiren kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler, ilk disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde valiler tarafından verilmektedir. Disiplin cezası vermeye yetkili amirler, Devlet Memurları Kanunu'nun 124. maddesine göre kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak, Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tespit edilecek amirlerdir. Disiplin kurullarının disiplin amirlerinin önerdiği cezadan başka bir ceza tayinine yetkileri yoktur. Önerilen cezayı kabul ya da reddedebilir. red halinde atamaya yetkili amir 15 gün içerisinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir. Disiplin ve soruşturma işlerinin kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek üzere her kurumun ve kuruluşun merkezinde bir yüksek disiplin kurulu, her ilde bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde birer disiplin kurulu bulunur. Devlet Memurları Kanunu, bu kurulların kuruluşu, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslarla bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususların Bakanlar Kurulu'nun çıkaracağı bir yönetmelikle düzenlenmesine öngörmüştür. Buna dayanılarak disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkında yönetmelik, Bakanlar Kurulu'nun 17.9.1982 tarihli ve 8'e 5336 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur. Yönetmeliğe göre hizmet özellikleri bulunan kurumlar, bu yönetmeliğe aykırı olmamak şartıyla kendi disiplin kurullarını bir yönetmelikle düzenleyebilmektedirler. F. Disiplin kurulu kararlarının hukuki niteliği. Yüksek disiplin kurulu kararları dışında disiplin kurullarının kararları, görüş bildirme niteliğinde olup genellikle amirin onayı ile tamamlanır. Bu sebeple idari işlem niteliğindedir. Yüksek disiplin kurulları da diğer disiplin kurulları gibi memurlardan oluşmakta ise de yargılama usullerine benzeyen bir usul izlenmesi sebebiyle bu kurulların kararları makam onayını gerektirmez. Yüksek disiplin kurulları dosyaları incelerken gerekli gördüklerinde ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrağı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye ya da niyabeten dinletmeye, yerinde keşif yapmaya ya da yaptırmaya yetkili bulunmaktadır. Hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası istenen memur, soruşturma evrağını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili aracılığıyla savunma yapma hakkına sahiptir. G. Disiplin cezalarında karar usulü. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde vermek zorundadır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararını, görüşünü bildirmesi için 15 gün içerisinde yetkili amirce disiplin kuruluna gönderilir. Disiplin kurulu, soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde görüşünü bir karar halinde bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirlerince yaptırılan soruşturmaya ait dosyanın yüksek disiplin kurulunca kendisine verildiği tarihten itibaren en çok 6 ay içerisinde karara bağlanması gerekir. Devlet memuru hakkında savunulması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde ya da belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memurlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Aynı olaydan ötürü memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmemekte, memurun ceza kanununa göre beraat etmesi veya mahkum olması, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. Yumuşak G. Disiplin cezalarına karşı itiraz ve başvuru yolları. Memurların disiplin cezalarına karşı disiplin veya yüksek disiplin kurullarına ya da idari yargıya başvurma hakları vardır. Buna göre disiplin amirlerince verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına itiraz disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulmasına karşı yüksek disiplin kuruluna yapılır. İtirazlarda süre kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içerisinde itiraz edilmeyen disiplin cezası kesinleşir. Yargı yolu ile itiraz idari yargı organlarına yapılır. Bu organlar idare mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay'dır. Tüm disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. Yargı yoluna başvurma süresi 60 gündür. Devlet Memurları Kanunu, disiplin kurullarına itiraz halinde itiraz mercilerinin itiraz dilekçesi ile kararı ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içerisinde karar vermek zorunda olduklarını belirtmektedir. İtirazın kabulü halinde disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. I. Disiplin kararlarının uygulanması. Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası ise verildiği tarihi izleyen ay başında uygulanmaya başlar. Disiplin cezaları özlük dosyasına işlenir, üst disiplin amirine bildirilir. memurluktan çıkarma cezası olanlar ise ayrıca Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir. Devlet Memurları Kanunu, disiplin cezalarının kanuni şartları yerine getirildiğinde bir süre sonra özlük dosyasından silinmesini de kabul etmektedir. Buna göre uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren 5 yıl, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının uygulanmasından itibaren ise 10 yıl sonra ilgili memur, atamaya yetkili amire başvurarak özlük dosyasına işlenmiş olan disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Bu istek üzerine amir, memurun bu süre içerisindeki davranışlarını değerlendirerek isteğin yerine getirilmesine veya reddine karar verebilir. İsteğin yerine getirilmesine karar verilmesi halinde karar özlük dosyasına işlenir ve böylece disiplin cezası özlük dosyasından silinmiş olur. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından silinebilmesi için mutlaka disiplin kurulunun da görüşünün alınması gerekir. İ. Disiplin soruşturması ve cezalarında zaman aşımı. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında suçun işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlamak gerekir. Aksi halde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Devlet memurluğundan çıkarma cezasında fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde disiplin soruşturmasına başlamak gerekir. Aksi halde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Suç hangi tür disiplin cezasını gerektirirse gerektirsin, suçun işlendiği tarihten itibaren en çok 2 yıl içinde disiplin cezası verilmezse ceza verme yetkisi yine zaman aşımına uğrar. 10. Memurların mali ve sosyal hakları. A. Mali haklar, ücret rejimi. 1. Giriş. Ülkemizde devlet memurlarının aylık rejiminin anayasa gereği kanun veya toplu sözleşmelerle düzenlenmesi gerekmektedir. Devlet Memurları Kanunu, 375 sayılı kanun hükmünde kararname ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler yanında toplu sözleşmelerle mali haklar alanında düzenleme yapılmıştır. Devlet Memurları Kanunu'nun 1. maddesinin 1. fıkrası kapsamına giren memurların aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından tabi oldukları hükümlere yukarıda yer verilmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrası kapsamına girenler ise özel kanunlarındaki hükümlere ve toplu sözleşme kapsamına girmeleri halinde toplu sözleşme hükümlerine tabidir. Devlet Memurları Kanunu'nun mali hükümlerine tabi olmayanlar, yani genel aylık ve ücret rejiminden tamamen ayrı olanlara örnek olarak Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, hakimler ve savcılar, TODAİE öğretim üyeleri ve yardımcıları, kamu iktisadi teşebbüslerinde istihdam edilen sözleşmeli personel, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehteran Bölüğü sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi sanatçıları gösterilebilir. Devlet Memurları Kanunu'nun öngördüğü aylık ve ücret rejiminin özellikleri şöyle sıralanabilir. Yasallık, açıklık, denklik ve aylıkların değişen bir katsayıya göre belirlenmesi gibi. 2. Yasallık ilkesi. Anayasanın 128. maddesine göre memurların mali ve sosyal haklarının kanunla veya toplu sözleşme ile düzenlenmesi gerekmektedir. Buna göre memurlara yapılacak ödemelerin yasal bir dayanağının bulunması zorunludur. Ancak yasayla sınırları belirlenmek kaydıyla yürütme organına düzenleme yapma yetkisi verilmesi bu ilkeye aykırılık oluşturmamaktadır. Anayasa ve ilgili kanun hükümleri çerçevesinde mali haklarda toplu sözleşmelerle düzenleme yapılabilmesi bu ilkenin istisnası olarak görülebilir. 3. Açıklık ilkesi. Devlet Memurları Kanunu'nun mali hükümler açısından önemli bir özelliği de memur aylıkları ile zam ve tazminatlarının tam bir açıklıkla belirlenmesi ilkesinin benimsenmiş olmasıdır. Buna göre, devlet memurlarına ilgili kanunlarda ve toplu sözleşmelerde tanınmış olan mali haklar dışında hiçbir ücret ödenemez ve yarar sağlanamaz. Böylece ücretlerde açıklık ilkesi yerleştirilmek istenmiştir. 4. Denklik ilkesi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm kamu hizmeti görevlilerine mali haklar açısından benzer bir rejimin uygulanması ilkesi benimsenmiştir. Eski barem rejimindeki barem içi, barem dışı, yevmiyeli gibi çeşitli statülerde istihdam imkanı ortadan kaldırılmış ve bunların mali statüleri birleştirilmiştir. Farklı kurumlarda görev yapan aynı ünvandaki personelin aynı mali haklara sahip olması sağlanmıştır. Öte yandan, devlet memurları kanunu kapsamı dışında kalan kuruluşlarda da mali hükümler yönünden bir paralellik sağlanmaya çalışılmıştır. 5. Gösterge tablosu. Devlet memurları kanunu 15 derecelik bir gösterge tablosu geliştirmiştir. Kanunda yer alan tüm hizmet sınıflarında bu tablo uygulanmaktadır. Tabloda her derecenin başlangıç ve bitimini belirleyen gösterge ve kademeler bulunmaktadır. Türk kamu personel sisteminde devlet memurlarının giriş ve yükselebilecekleri kazanılmış hak aylık dereceleri kural olarak öğrenim türüne, süresine ve niteliğine göre belirlenmiştir. Öğrenim durumlarına göre başlangıç ve tavan derecelerini ve kademelerini gösteren tabloya Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin ortak hükümler bölümünde yer verilmiştir. Böylece aylık rejimi doğrudan öğrenim kurumları ile ilişkilendirilmiş ve her türlü öğrenim ödüllendirilmiştir. 6. Katsayı sistemi. Devlet Memurları Kanunu'nun kurduğu aylık ve ücret rejiminin önemli özelliklerinden biri de değişen katsayı sistemini kabul etmiş olmasıdır. Buna göre sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık tutarlara, brüt, çevrilmesi için katsayı kullanmaktadır. Bu katsayı ülkenin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve devletin mali imkanları göz önünde tutularak her yıl bütçe kanunu ile tespit edilmekteyken, toplu sözleşme sistemine geçilmesiyle birlikte 2012 yılından itibaren toplu sözleşmelerle belirlenmektedir. Ayrıca 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenen esaslar içerisinde taban aylığı ve kıdem aylığı tespit edilen katsayı göz önünde tutularak ödenmektedir. 7. Ek göstergeler. Tek ücret ilkesine getirilen istisnalardan biri, bazı görevler için ek göstergelerin kabul edilmiş olmasıdır. Ek göstergelerin uygulama alanı başlangıçta dar tutulmuş, yalnız genel idare hizmetleri sınıfının belli derecelerine uygulanmış ancak zamanla uygulama alanı genişletilerek diğer hizmet sınıflarında da uygulanmaya başlanmıştır. Ek göstergeler, aylığın eki niteliğinde aylık gibi kadroya bağlı olarak yapılan ödemelerdir. Bütün memurlara değil, belli görev yerlerindeki devlet memurları için öngörülmüştür. Kanuna göre, kapsama giren kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları, hizmet sınıfları, görev türleri ve yönetim sorumluluğu dikkate alınmak ve aylık gösterge rakamlarına ek göstergelerin eklenmesi suretiyle bulunan gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılmaktadır. Ek göstergeler, ilgililere belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödenir. 8. Kademe ilerlemesi. Devlet memurlarının kademe ilerlemeleri bulunduğu kademede en az bir yıl fiilen çalışması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartıyla kendiliğinden yapılır. Ancak aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar bunlara kademe ilerlemesi uygulanmaz. Kanunun öngördüğü şartları yerine getiren memur için aylık bakımından ilerleme bir haktır. Yönetimin bu konuda disiplin hükümleri hariç bir takdir yetkisi yoktur. 9. Derece yükselmesi. Derece yükselmesinde memur bulunduğu dereceden bir üst dereceye geçmektedir. Buna dikey yükselme denir. Derece yükselmesinde boş kadro şartı aranır. Yani üst derecede boş bir kadro olmadıkça devlet memurlarına derece yükselmesi yapılamaz. Devlet Memurları Kanunu'na göre derece yükselmesi yapılabilmesi için üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl bulunmuş olması, kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen niteliklerin elde edilmiş olması gereklidir. Derece yükselmesinde genellikle memurun görev, yetki ve sorumluluklarında bir değişiklik, bir artış olması gerekir. Çünkü derece, belli bir görev, yetki ve sorumluluk düzeyini anlatan bir kavramdır. Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayan memurların öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı geçmemek üzere kazanılmış hak aylıkları işgal etmekte oldukları kadroların bir üst derecesine yükseltilebilir. 10. Memur aylıkları hakkında bilgiler. A. Aylık ve aylığın ödenme zamanı. Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan memurlara esas görevleri dolayısıyla ödenen para aylık olarak ifade edilmektedir. Kanun aylığı, Devlet Memurları Kanunu'na tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para olarak tanımlamıştır. Esas görev yanında vekalet ve ikinci görev yürütülmesi durumunda ödenen para da aylık olarak tanımlanmıştır. Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz. B. Memurlara ödenecek aylık tutarları. Devlet Memurları Kanunu'nda sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların o yıl için tespit edilen kat sayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktar, brüt aylık miktarını gösterir. C. Memur aylığının bazı özellikleri. Memurun aylığı, kazanılmış hak aylığı, emekli müktesep aylığı ve görev aylığı olmak üzere üç türlü özellik taşımaktadır. 1. Kazanılmış hak aylık derecesi. Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinde yer alan sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş derecesi ve kademesi, kazanılmış hak aylık derecesini ifade etmektedir. 2. Emekli müktesep aylık derecesi. Memurun emeklilik keseneğine esas olan aylık derecesidir. 3. Görev aylığı. Memurun fiilen almakta olduğu aylıktır. 4. Taban aylığı. 1000 gösterge rakamının katsayı ile çarpımı tutarıdır. 5. Kıdem aylığı. Bir memurun çalıştığı her yıl için 20 gösterge rakamı ile kat sayının çarpımı tutarıdır. 25 yıldan fazla süreler dikkate alınmamaktadır. 14. ayrımın sonu sayfa 187.